uyandın yine kattın, keyfin yok. Günaydı, hava karardı, sorunlar çok. Beklentin yok fakat dertler bir bitmiyor. Aç podcast'in muhabbet seni bekliyor. Dilşat ve Mehtap en süper ikili. Dinleyenler muhabbete ilgili. Sen de durma, takip et bu gündemi. Çok güzel konular bekliyor seni.
Merhaba, ben Dilşat.
Merhaba, ben de Mehtap.
Billahi Podcast'e hepiniz hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
48. bölümümüzde sizlerleyiz.
Muhabbet koyu, mikrofonda süper iki. Konuyu aşıkça sarar seni. Hep radyo olmaz, lazım bize yenilik. Bilahare Podcast'te muhabbetin adresi.
Bugün nasılsın anneciğim?
Çok teşekkür ederim Dilşat'ım. İyiyim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim anneciğim, teşekkür ederim.
Hayat nasıl gidiyor?
Hayat güzel gidiyor. Bu hafta sonu hiçbir şey yapmadım. Uzun zamandır çalışmadan geçen bir hafta sonum olmamıştı. İyi geldi. Biraz dinlendim.
Öyle tabii ki. Biraz zihni, bedeni dinlendirmekte fayda var ki önümüzdeki hareketli geçecek haftalara enerji olmuş olsun. Değil mi?
Aynen öyle anneciğim. Sende ne var ne yok? Durumlar nasıl?
İyilik diyelim, iyilik olsun. Rutin hayat, rutin işleyiş öyle devam ediyor.
Peki anneciğim, bu hafta neler konuşacağız? Bize böyle bir ufak giriş yapabilir misin?
Bu hafta da aslında çevremizde neler olup bitiyor, ülkemizde, dünyada neler var ama benim ilk dikkatimi çeken konular arasında bu yıl 96.sı düzenlenip ödüllerin verildiği Oscar Film Ödülleri törenleri vardı.
Evet, bu yıl da yine Oscar töreni gerçekleşti. Yani değişik olaylar yaşandı yine her sene olduğu gibi, değil mi anne?
Öyle tabii ki, bizler bunu gerek sözlü basın, gerek görsel basın aracılığıyla haberdar oluyoruz ama bu önemli bir ödül. Yıllardır oluyor. Hani konunun başında da söyledik, 96. dile kolay yani, 96 yıldır her yıl aksamadan o kırmızı halıdan insanlar geçiyor ama o halının üzerine çıkabilmekte standartları var. Herkes çıkamıyor yani. Bunun içinde güzel yapılan çalışmaların karşılığını ödül olarak, alkış olarak almaları da hem yüreklendirici hem de bu sektörde biz de varızın güzel bir göstergesi bence. Sen ne düşünüyorsun? Ben öyle düşünüyorum.
Bence de öyle anneciğim. Bu yılki Oscar'da zaten bence herkesin en çok dikkatini çeken yine Oppenheimer olmuştur.
Hı hı.
Vizyona girdiği anda zaten bir bence salladı her yeri. Uzun bir zaman yer bulunamadı. Sürekli bütün seanslar, bütün biletler doluydu. Ben de güç bela izleyebildim hatta filmi.
Evet, i̇şte sen IMAX'lerde izledin.
IMAX'lerde izlensin falan dendi. Tabii onu gerçek IMAX yok diye biliyorum ben Ankara'da ama. Ben normal bir sinemada gittim, izledim açıkçası. Ama ben çok sevdim filmi.
Hmm. Tabii hatırlıyorum, sen bize de çok şiddetle önermiştin filmi, siz de kaçırmayın izleyin diye ama fırsatımız olmadı. Filmi izleyen sen olduğun için, o şanslı izleyici olarak film hakkında senin düşüncelerini merak ediyorum.
Ben filmi gerçekten çok beğendim. Zaten tamamen sıfırdan bir şey yazılmış bir olay da değil aslında. Var olan bir şeyi anlatan bir film. Ama ben kurgusunu çok beğendim. Anlatılış şeklini çok beğendim. Oyunculukların hepsi muazzamdı. Çoğu insana göre belki durgun gelmiş olabilir film ama benim çok hoşuma gitti. İşte bazı sahneler renkli, bazı sahneler siyah beyaz ama hepsini temsil ettiği bir şeyler var vesaire. Gerçekten çok beğenmiştim ben filmi ve bunun aslında genel olarak da çok beğenildiğini şöyle anlarız. Christopher Nolan tabii ki yine en iyi yönetmen Oscar'ını Oppenheimer'la aldı. Ben gerçekten gereken ilginin bu filme verildiğini düşünüyorum. Yine en iyi aktör oyunu da yine Oppenheimer'ın başrolündeki Murphy'ye gitti. Ama bir de bir diğer kadın oyuncuya bakalım. En iyi kadın oyuncuyu da Emma Stone aldı ve ikinci Oscar'ı. İlk Oscar'ında La La Land'deki performansıyla almıştı.
Hı.
Yine en iyi kostüm tasarımı da Poor Things'e gitti. En iyi prodüksiyon da ve en iyi saç ve makyaj da yine Poor Things'in oldu. Bak yine burada da şöyle bir şey. Ben de Poor Things'i izleyemedim.
Demek ki bundan sonra ilk yapacağımız şey onu izlemek.
Aynen öyle ama Emma Stone gerçekten çok başarılı bulduğum bir oyuncu. La La Land'deki performansı da mükemmeldi. Onda da yine Ryan Gosling de oynuyorlardı. Çok tatlı bir müzikal filmdi. Tabii Poor Things'in konsepti La La Land ile karşılaştırılmayacak bir konsept. Ama bu kadar genç yaşta bir kadın oyuncunun, henüz 30 küsürlerinde diyebiliyorum, iki Oscar'a sahip olması bence muazzam bir şey.
Ve bu benim baktığım notlarımda da şöyle bir şey gözüme çarptı ve bu güzel. Oscar ödülleri babında kadın oyuncuların hepsi genelde 35 yaşına gelmeden ödülleri alabiliyorlar ama bu 35 yaşına gelmeden Oscar ödülü alan erkek aktörü yokmuş.
Aa, yani, değişik bir istatistik.
Evet, bu da aslında kadınlar açısından önemli bir şey. Demek ki yine kadınlar her şeyi daha iyi yapıyormuş. Akıl yaşta değil baştadıra bir örnek oluyor bu da demek ki.
Yetenek. Aynen öyle. Ama Oppenheimer ile ilgili yine aldığı diğer ödülleri de söyleyelim. En iyi kurgu yine Oppenheimer'ın oldu. En iyi sinematografi Oppenheimer'ın oldu. En iyi orijinal müzik de yine Oppenheimer'ın oldu. Bence silip süpürmüşler. Ama ben hiç şaşırmadım bu sonuca.
Güzel şeyler yapıldığı anda bu sadece kendi demek ki böyle oluyor. Ülkesinde değil, dünyada da yankılar yaratabiliyor. Ve bunlar da diğer film sektörlerinde ya da yapılan diğer meslek gruplarında en azından insanlara güzel bir örnek teşkil ediyor. Yapmak istiyorsanız en iyisi bu, değil mi? Yani bu ödüllerin evet, anlamı en iyi... o.
Peki en iyi şarkı demişken, yani böyle en iyi şeyler demişken en iyi şarkı ya da bir gelmek istiyorum. En iyi orijinal şarkıda Billie Eilish'e gitti. What Was I Made For. Bu da aslında Barbie'nin müziği. Ben Barbie'yi de izleyemedim yani. Bir türlü fırsat olmadı. Ama böyle Oppenheimer'la aynı anda vizyona girdiler. Böyle piyasa ikiye bölündü. Oppenheimer'cılar, Barbie'ciler vesaire. Dolaylı olarak Barbie'ye de böyle ödül gitmesi bana tatlı geldi, bilmiyorum.
Demek ki dünyada film sektöründe hani bu dünyadaki kriz anlamıyla her alanda krizden bahsediliyor ya, kriz oraları vurmamış. bu kadar çok ödül alabilecek güzel nitelikte işler çıkarabildiklerine göre, çünkü bu sadece hani biliyoruz ki rol yapma yeteneğiyle ilgili bir ödül değil. Bu hem film endüstrisindeki sanatsal ve teknik açıdan başarılara verilen bir ödül. Bu teknik açıdan bile başarılı olabilmesi için yapılacak alt yapılar var. Birçok işleyişte bunun için senin teknik sektördeki ilerlediğin adımlar da bunu sana geriye döndürüyor. Ama güzel adam yapıyor işte ya. Yapınca da biz de konuşuyoruz böyle işte. Zenginin malı zürdün çenesini yorar misali. Fakat pardon, burada şunu da söyleyelim. Kendi Türk sinemamızı da çok da yerden yere vurmayalım. Mesela 1966 yılı yapımı olan, fotoğrafına aşık olunan bir film vardı ya hani. Ben sana değil fotoğrafına aşığım diyerek yapılan bir film vardı. Sevmek Zamanı. 1965 yılında Metin Erksan yönetimindeki. Sen tabii bunları bilmezsin. Senin aklın yetmez bunlara ama.
Ben yokmuşum bile tabii.
Evet. O film de ilk Avrupa deneyimi olarak Almanya'da Altın Ayı ödülü aldı. Bu güzel bir filmdi. O da dipnot olarak, yani kıskançlık yapmamak için bunu da dipnot olarak bildirmek durumunda kaldım.
İyi yaptın Aylacığım. Peki 2 yıl önceydi sanırım. Oscar töreninde bir tokatlama skandalı yaşanmıştı. Bu yıl da yine bir skandal olaylar oldu sanki. Neler oldu?
Evet evet, hatırladım onu. En iyi kostüm dalında alınacak ödülü sunan sunucu çıplak olarak çıktı sahneye. Şey mi dedi acaba, hani kral çıplak demesini mi bekledi izleyicilerin, onu da bilmiyorum. Fakat adamı apar topar giydirdiler elbette ki. O da değişik.
Harika bir protesto şekli ya, bilmiyorum, çok enteresan bir tepki koyma yolu.
Ama adam da belki de vücuduna güveniyordu çünkü kaslı falan sunucu. Bunun da tabii ki cüretkarlığına etkileri olmuştur diye düşünüyorum.
Değil mi? Burada da akıllara şu soru geliyor. Evet, gerçekten o kadar içinde mutlu olduğu bir vücut yoksa, işte kaslı fit bir vücut olmasaydı da yine öyle çıkar mıydı acaba? Bence o daha fazla tepki olurdu.
Değil mi?
Daha iyi olurdu.
Yani evet doğru o da olabilirdi. Ama adam işte güreşçiymiş hem de böyle bir protesto yaptı. Aklımızda kalanlardan bunlar vardı. Başka senin dikkatini çeken geçen haftaya dair ya da günümüze
Benim
dair?
genel olarak şu sıralar dikkatimi çeken, aslında bundan önceki bölümde de konuştuk da, yani bu seçim arabalarının gürültüleri
Ah evet.
etrafta. Yani tamam, benim yaşadığım bölge, yani kampüs içerisinde yaşıyorum, o yüzden çok çok bir gürültüye maruz kalmıyorum, ama yani daha trafiğin yoğun olduğu yerlere gittiğin an her yerden seçim arabaları, bütün yollar sağlı sollu partilerin afişleriyle donatılmış. Her taraftan adam fırlıyor, yani her posterin üstünde bir adamın suratı. İşte bir arada tek tük kadın muhtar adaylarının fotoğraflarını görüyoruz ufak bir değişiklik olarak. Ben çok sıkıldım. Artık bir an önce bu yerel seçimler geçsin gitsin, ve yolda yürürken sadece ağaçları göreyim istiyorum.
Evet.
Çok sıkıldım bu görüntüden.
Bu yerel seçimler olsun, genel seçimler olsun. Ülkemizde aslında bize seçme ve seçilme hakkı verilen çok özel bir hak.
Tabii ki.
Ama nedense ben bizim bu hakkı layıkıyla yapamadığımızı ya da anlamadığımızı düşünüyorum. Şimdi seçim otobüsleri, arabaları dolaşırken yaptıkları elbette ki hani duyuru yoluyla şarkılar ya da müzikler olacaktır. Ama biz bu kadar sanata, şarkıya düşkün bir millet miyiz? Onu da bilmiyorum sanat adına ama.
Yani seçim şarkıları da bence genel olarak çok kötü. Ya da şarkısı düzgün olsa bile o seçim arabasının, hoparlörler o kadar kötü ki yine eziyet oluyor, yine eziyet oluyor. Bu artık sanat düşmanlığı ya, bilmiyorum.
Evet, ben şarkısını beğendim diye birisine oy vereceksem vay ki vay. Burada seçimlerde bizim ilginç olanlardan birisi de seçim pusulalarının boyları.
Ya çarşaf gibi metrelerce bir pusula sığmıyor zarfın içine.
Evet, en fazla bildiğim kadarıyla İstanbul'da 97 santim uzunluğuyla en uzun seçim kağıdı pusulası İstanbul'un oldu ve en kısa olan da Hakkari'de 4,5 santim
İki
adamlar.
parti mi yarışıyor?
Orada sadece tek parti var. Bu da insanların seçimde ne kadar kararlı olduklarını gösteriyor aslında. Ha? Değil mi? Bir de o var.
Doğru bak, diğer insanlar hiç rekabete girmeye gerek bile görmemiş adam. Ne ya, bu zaten bunu alıp götürüyor. Gerek yok. Yormayalım kendimizi.
Evet, bir seçmen olarak da belki de şunu da düşünmemiz lazım. Biz neyi niçin seçiyoruz? Ne bekliyoruz da seçiyoruz? Anlayamadığımız nokta benim baktığım açıdan bu geliyor gibi. Yerel seçimlerde mesela işi o kadar kişiselleştiriyorlar ki bana oy vermedi deyip günümüzde bile öyle mahalleler biliyorum ki ben oraya ışıklandırma direklerinin bile konulmadığı mahallelerden haberdarım ben. Bize oy verilmedi diye. İşi bu boyuta döktüğüm vakit olmuyor bu işler. Yani ben bu yerel seçimler için konuşuyorum. Belediyeden beklediğim olaylar farklıdır. Yani sadece kaldırım döşe, kaldırımı sök yerinden. Yerel seçim bu demek değildir. Yerel yönetici bu değildir. Ben halk olarak beklediğim şey kaldırım değildir. Bunun bilincine varabilmemiz lazım ama biraz geç kaldık gibi. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
Kaldırım deyince aklıma bütün aslında Türkiye'nin de o zaman haberler sayesinde haberdar oldu. Ne kötü bir cümle kurdum, değil mi? Haberler sayesinde haberdar oldu.
Olsun.
Farkına vardığı bir durumu hatırladım. Geçmiş yıllarda kaldırımlarda televizyon gördük biz, değil mi? Kaldırımlara
Evet.
döşenmiş televizyonlar gördük. Yani ne gereği, bu hangi isteğe hizmet etti? Ne gereği vardı? Kış memleketi zaten. O televizyonlar sonra su doldu, bir şeyler oldu. Ama yani enteresan bir şekilde yolda yürürken o ekranların başında dikilip izleyen insanlar da vardı. Neden kaldırımın içine televizyon gömersin ya? Bu şey mi, belediyecilikte uzay falan de değil. Yani oraya o kadar para harcamaktansa başka bir şey yapılabilir. İki ağaç diksem ben daha mutlu olurum. Yazın beyin kanaması riski yüzünden 12-3 arası sokağa çıkmayın duyurusu almaktansa mesela.
Evet.
Ben isterim ki orada iki ağaç olsun, gideyim gölgesinde oturabileyim. Kaldırımda televizyon olmasın. Bu bir ihtiyaç değil.
Evet, bunun yanında SMS'ler var mesela, seçimde gönderilen. Bu da ilginç bir durum.
O da beni çok rahatsız ediyor. Yani evet, artık bütün verilerimiz herkeste. Yani
Maalesef evet.
bunu kabullendik bir şekilde, ama o kadar garip oluyor ki, ben A şehrinde yaşıyorum. B şehrinin belediye başkan adayı bana mesaj atıyor. Kardeşim, ben senin olduğun ilde oy bile kullanmıyorum. Bari sen atma. Hadi kendi şehrimdekilerden kurtulamıyorum.
Evet, bunlar
Ya da
korkunç.
SMS'e de geçti mesela, arıyor. Açıyorsun telefonu. Değerli hemşerim. Ay, değilim arkadaşım, ben senin aynı şehirde bile değiliz ya.
Yani bunlar çok yıpratıcı. Hadi diyelim ki belediye başkan adayları bunları yapıyor ama bu yıl mahalle muhtarları adaylarında da bir gayret var ve hepsinde bir promosyon dağıtma merakı var. Bu da ilginç bir
Hadi
şey değil
ya.
mi? Evet. Hepsinde elinde çanta gelip kapının ziline basıp çantayı teslim ediyor. Allah Allah. Yani şimdi almayayım desen nezaketsizlik oluyor. Alayım desem arkadaşım ben hani tanımıyorum ya da vaatlerini bilmiyorum. Kimse elle tutulur bir vaatle gelmiyor. Benim itirazım bu konuda. Yani beni cezbedecek evet bir vatandaş olarak vaatleriniz şöyle oturur. Akıl bali aldığınız bir vaat var mı? Ben buna bakıyorum. Fakat yok ama muhtar adaylarımız sağ olsunlar diyelim yine de bir içimlik Türk kahvesi getirip 40 yıl hatırımız olsun psikolojisini de alttan alta veriyorlar yani.
O çok enteresan bir uygulamaymış anneciğim. Ben de mesela şunu sorguluyorum. Artık her şeyi e-devlet üzerinden yapabiliyoruz ya. Bizim spesifik olarak muhtarlara ihtiyaç duyduğumuz bir alan kaldı mı? Yani bunu bilmediğim için açıkçası bir fikrim yok. Biraz gereksiz görmeye başladım son yıllarda muhtarları. Bu da devletin üstünde bir yük sonuçta. O insanların da bir maaşı var.
Onu
Ama e-devlet gibi harika bir şey varken, ben işte muhtar en fazla ne yapar? İkametgah belgesi verir mesela. Onu
evet.
e-devletten 2 dakikada alabiliyorum zaten. Ya da seçim pusulası dağıtılırdı önceden, evlere gönderilirdi. Onu da yine e-devletten görebiliyorum. Yani bilmiyorum, bu kadar da elzem mi? Özellikle de böyle çılgın bir yarış gerektirecek kadar önemli bir mevki mi? Olması gereken bir şey mi? Ben onu sorguluyorum son birkaç zamandır.
Evet, herkeste bir çılgınca onu alma beni al merakı var. Ne kadar çok insan meraklıymış hizmet etmeye diye düşünüyorum. Ve bu seçimler konusunda da aslında trajikomik bir haber var Dilşat elimde. Seçimlerde genelde görevli olanlar işte ilk etapta devlet memurları görevlendirilir. Hani elinin altında hazır bir kitle var. En fazla kimler var? Öğretmenler var, sağlıkçılar var devlet memuru anlamında ülkemizde. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenleri topluyor YSK işte ve seçim kuralları ile ilgili bilgiler veriyor. 20 dakikalık bir video izletiyorlar öğretmenlere salonda ve YSK görevlisi video bittikten sonra aynen şunu söylüyor. Anladınız mı? Seçim günü arayıp aptal aptal sorular sormayın sonra diye. Yani öğretmenlerin maruz kaldığı cümle bu. Bunun üzerine ehaliyle birkaç kişi ses çıkarıyor salonda. Hani homurdanarak yani nasıl bunu söylersin? Birkaç kişi salonu terk ediyor ama çoğunluk oturup orada bekliyor. Sonra ben de şunu düşündüm, bu ilginç bir şeyin neticesinde ben YSK'nın görevlisinin yerine olsam, orada oturanlardan birisi eğer sorarsa bir şey o zaman demek ki anlamamışsın, ben sana aptal aptal sorular sorma dememiş miydim? Deme hakkı doğmuş oldu yani o görevliye.
Yani ben az önce sen olayı anlatınca birden kendimi tutamayıp kahkaha attım, ama tabii üslup çok yanlış. Böyle bir şeye maruz kalmak istemezdim. Ama burada çift taraflı düşünmek lazım. Acaba bu zamana kadar nasıl sorulara maruz kaldılar ki adamın artık canını tak etti de mi öyle bir cümle kurdu?
O da var.
Onu da bilemiyoruz. O yüzden direkt bir yargıya da şey yapmak istemiyorum ama
Evet doğru.
enteresanmış ya. Zor işler, gerçekten çok zor. Fiziksel olarak da zorlayıcılığı olabilir ama bence mental olarak insan çok zorlayıcı bir görev. Kimse kendine bunu yapmamalı.
Kimse kendine evet bunu yapmamalı. Hatta bu dijital ortamda teknolojinin bu kadar ilerlediği bir ortamda ben isterim ki oyumu sadece bir tıkla kullanabileyim bilgisayarımdan. Şimdi gidip sıraya gir, kağıdı al bunların hepsi ağaç kesme, ağaç düşmanlığına da giriyor benim baktığım yerden. Evimdeyken kullanabilmeliyim ben bu oyumu, değil mi?
Yani ben gidip oy verme olayını seviyorum aslında.
Ben
Bir
sevmiyorum.
seremoni bana sevimli geliyor. Sadece çocukken çok imrenirdim. Siz oy kullandığınız zaman parmak boyası yapılırdı ya size.
Evet doğru.
Ben ne zaman oy kullanacağım da benim parmağımı da dökecekler ondan diye böyle beklerdim. Ben oy kullanmaya başladım, o uygulama kalktı.
Evet gülüyoruz ama bu önemli bir uygulamaydı. Keşke şimdi yine olsa.
Evet yani o da olsaydı ben yine seremonilerle sabah erkenden kalkıp kahvaltımı bile yapmadan oyumu kullanır tekrar dönerim.
Yani güzel seçimler olsun, faydalı şeyler olsun diyelim ama insanoğlunun olduğu her yerde de maalesef böyle şeyler çıkıyor. Hiçbir şey yoksa hayatımızın içinde hayvanlara yapılan eziyetler var. Şimdi aklıma geldi. Bu konuda üzgünüm, senin üzgün de olduğunu biliyorum ve bu konuda sen neler söylersin?
Yani insan gerçekten hayret ediyor. Şiddetin tabii ki her türlüsüne karşıyız ama karşındaki bir hayvan, yani sen ondan çok çok daha güçlüsün diye ona eziyet etme hakkını kimse sana vermiyor ki. Yani
Evet.
yapacağın tek şey bir kap su koyacaksın, bir kap mama koyacaksın ve o hayvan ölene kadar sana minnettar kalacak.
Evet.
Yani böyle şeyler varken işte korkunç haberler görüyoruz. Yok işte köpekler bir yerde bağlanmış, işkence edilmiş bulunuyor. Kedilerin kuyruklarını kesiyorlar. İşte gözlerini dağılıyorlar. Aman Allah'ım, yani korkunç ötesi işkenceler yapıyorlar. Ben bunun sadece bizim ülkemizde olduğunu da düşünmüyorum ama belki bizde çok oluyordur ya da bizim gözümüze tabii kendi ülkemiz olduğu için daha çok çarpıyordur ama korkunç. Bunun önüne geçilebileceği bir dünya olsun çok isterdim ama böyle bir şeye inanmıyorum. Sadece gönül ister ki çok daha caydırıcı şeyler olsun ki insanlar cinnet geçirdim yaptım aman deyip işten sıyrılamasınlar ki caydırıcı olsun. Peşinden gelen insanlar da böyle zalimlikler yapmasınlar. Bunu çok isterim. Yani burada mesela Twitter'da tabii herkes bir olay olduğu zaman güzel örgütleniliyor aslında. Biraz Twitter adaleti diye bir kelime bile katıldı aslında lügatımıza. Twitter'da birleşip bir konu hakkında milyonlarca insan tweet attığı zaman bu bir aslında toplumsal ses çıkarmadır.
Evet.
Ve dikkate de alınmaya başlandı artık böyle şeyler. Yakın zamanda işte Eros için
Hı.
adalet üzerine toplanıldı. Yani burada ben önceden şeyi çok düşünüyordum ya, hani mahkemeye falan gidiyor bu işler. Neden bir ciddi yaptırım uygulanmıyor? Bunun üstüne çok üzülüyordum. Sonra biraz araştırmalar yaptım. Dedim ki hani bu sonuçta bir anayasa var. Orada
Evet.
belirtilmiş şeyler sonunda yapıyorlardır diye. Orada da şunu fark ettim. 2021'e kadar Türkiye'de hayvanlara cezanın suç değil, kabahat olarak görülmesi söz konusu.
Oo.
Hayvanları Koruma Kanunu'nda tabii işte bu hayvanlara karşı işlenen suçları suç değil kabahat olarak düzenleniyor ve TCK içerisinde de hayvanları içeren maddeler kabahatin ayrıntılarına göre çeşitli cezalara tabi tutuluyor tabii ki ama hayvanlar suça maruz kalan özneler değil yani sonuçta, değil mi? Yani suçun konusu olarak kabul ediliyorlar. Bu da problem. Onu bir birey olarak görmüyorsun
Hı.
aslında. Bir eşya gibi görüyor. Ama bu ne olmuş? 2021'de bu yenilenmiş. Hatta tam tarih söyleyeyim. 7 Temmuz 2021'de Hayvanları Koruma Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılıyor. Ve hayvanları eşya statüsünden çıkarıyor TCK. Ve hayvana yönelik şiddete de hapis cezası getiriliyor. Ama yine de nihai oluşturulan şey tabii ki sivil toplum kuruluşları, hayvansever dernekleri vesaire tarafından da hala yetersiz olarak görülüyor. Ama en azından Böyle bir adım atılmış olması bile bence iyiye işarettir anneciğim. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
Evet, bazen bazı suçların karşılığında insan adaleti istiyor. Hayvandan bahsediyoruz. Sonuçta insan da aslında ehlileşmiş bir hayvan türü olarak, değil mi? Biliyoruz, öyle konuşuyoruz. Ama bu yapılan işkencelerin şekillerini gördükçe diyorsun ki, hayır, bu ehlileşmemiş. Hayvan olan kısım o şiddeti uygulayan olmuş oluyor.
Evet.
Hayvana ne yapıyorsun? İşte tasmasını takıp kafeslere koyabiliniyor hayvanlar. Oysa ki bu şiddeti yapan insanların kendisine tasması takmak, yani tasmayı kendisine takması gerekiyor. Bu konuda bunu söylüyorum.
Çok
Hiçbir
doğru.
kedinin ya da köpeğin insanların üzerine beton döktüğüne ben şahit olmadım, duymadım, görmedim. Ama insanlar bunu yapabiliyorlar.
Evet.
Demek ki insanlar onların hayatına ve yaşam alanına müdahale ediyorlar. O vesileyle de elbette ki hayvanı kızdırdığın vakit o sana işte başıboş dolaşmasın tabii ki. Bunun bir de ıslah şekilleri vardır. Hani biraz önce dedik ya, metrelerce seçim pusulası basılıyor ama iş bu değil. Hayvan ıslahı, şehir merkezlerinde bunların barındırılma şekilleri, veteriner hekimliğinden hizmetler alımı, bunlar önemli konular. Benim belediyelerden beklentim bunlar üstünedir mesela. Neler yapılmıştır? Yoksa sadece bu benden, bu benden değil fikriyle ülkemin geldiği nokta maalesef içler acısı. Baktığın zaman bu parametreler gerekiyor. Hayvanlara da işkence eden, eziyet eden kitle, insanlar elbette ki psikolojisi düzgün bir canlıdan bunu bekleyemezsin. Psikolojisinin altında bozukluk vardır. Önce bunların ıslah edilmesi gerekiyor. Kaba bir tabir ama bunun yapılması gerekiyor. Samsun'da yanlış hatırlamıyorsam geçen haftalarda bir beyefendi, doktor bildiğim kadarıyla ya da yansıyan kısmıyla köpek havladığı için adamcağız tabii ki korkuyor, tedirgin oluyor. Kaçmaya çalışırken düşüp ayağını kırıyor.
Ha.
Fakat tabii gidip mahkemeye şikayetçi olunca köpeğin sahibine 700 bin miydi acaba? Bir miktar tam hatırlayamayacağım. Öyle bir ceza kesiliyor. Bu da bir şey.
Yani 700 bin lira bana biraz fazla geldi. Ama tabii bunun alt metinlerini bilmiyoruz. Belki işte
Evet.
doktor hem de cerrahtı. O dönem önemli ameliyatları vardı. Mesela onları yapamadığı için ameliyatların parasını da mı kattılar? Yani bu 700 bin
Yani.
neye göre belirlendi? Bilmiyorum. Ama benzer bir şekilde mesela ben biraz Avrupa'da da bu hayvanlarla ilgili, hayvana şiddet suçları ile ilgili neler yapılıyor onlara da göz gezdirdim. Sen şimdi para cezası deyince hemen aklıma Fransa geldi. Mesela Fransa'da yine orada da Türkiye'deki gibi aslında benzer işte taşınır eşya olarak görünüyormuş önceden. Ama sonra hassas canlılara evrilmiş. Ve burada mesela şöyle de bir durum var. Evcil hayvanlarının bakımını, beslenmesi ve yaşam koşullarındaki gereklilikleri sağlayamıyorsa ve hatta ilgiden mahrum bırakılıyorlarsa kötü muameleden dolayı 750 euroluk bir para cezası da veriliyor ya. Bu cezayı kime veriyor? O evcil hayvanın sahibine veriyor. Bak onu bile
Evet.
koruyor. Diyor ki sen bunu edindin ama yani düzgün bakımını sağlayamıyorsan sana da cezam var. Ya da işte işkence, tecavüz ve her türlü istismar faillerine de yine 30 bin euroya kadar para ya da 2 yıla kadar hapis cezası uyguluyormuş Fransa. Hollanda için bu tarz olaylarda kullanılmak üzere Hollanda'da bir hayvan polisi şikayet hattı oluşturmuşlar. Sadece bu konuyla
İlginç.
ilgilenen bir teşkilat var orada da. Yine aynı şekilde burada da
Evet.
para cezası ya da hapis. Yani aslında her yerde hemen hemen aynı ama Hollanda'nın bu konu için ayrıca bir hayvan polisi şikayet hattı oluşturması benim çok hoşuma gitti. Ama şunu da sorgulattı bana. Ayrı bir hat açılacak kadar yoğun mu yaşanıyor?
O da doğru. Evet, bu da farklı bir yaklaşım şekli. Önemli. Belki de onlara da birey olarak bakılıp onun da kendi içinde kanunlarının olması gerektiğine dair de bir düşünce şekli de olabilir bu. Çünkü varlıkları gerçek ve bunun da bir intizam ve düzen içinde yaşantının arasında görünen bir canlı bu. Bu vesileyle de düzenlenmesi gereken kanunlar insan yaşantısında, sosyal yaşantıda her alanda gerekli.
Son olarak da İsveç örneği vermek istiyorum. Benim en dikkatimi çeken bu oldu. Eğer evcil hayvanını ihmal ediyorsan, İsveç hayvanı senin elinden alıyor. Sen
Ne
bakamıyorsun buna
güzel.
diyor, ver bunu bana. Hayvan sahiplenmenin şartlarını çok sıkı bir şekilde belirlemişler. Mesela işte köpeğin varsa günde 2 defa dışarı çıkarmak zorundasın. Sonra kedin varsa günde en az 2 defa ilgilenmek için yanında bulunmak zorundasın. Ve iç mekandaysan hayvanınla beraber hayvanını kesinlikle bağlayamazsın. Bağlamak yasak. Dışarıdaysan da 2 saatten uzun süre bağlayamazsın açık havada da. Hani hayvana da o kadar kısıtlamamalısın diyor. Kedileri ise hiçbir şekilde bağlayamıyorsun ve hayvanlarını kafese koyman gibi bir şey asla söz konusu değil. En ufak bir kötü muamelede de 2 yıla kadar hapis cezası veriyor İsveç. Burada para cezası yok. Direkt hapse atıyorlar. Yani böyle uygulamalar aslında güzel ama burada benim aklıma hep şu geliyor. Uygulanabilirliği bir yere bırakalım. Nasıl denetliyorlar acaba? Mesela ben diyeyim ki İsveç'te yaşıyorum. Bir köpeğim var. Onu 2 defa dışarı çıkardığımı nasıl tespit ediyorlar? Belki hayvanların üzerindeki çiplerden takip ediyor olabilirler.
Muhtemelen. Muhtemelen
Bir
evet.
yandan da ürkütücü geliyor aslında böyle şeyler bana ama Türkiye için düşünüyorum böyle şeyler gelir mi? Bize çok lüks gibi geliyor bana. Biz masum canlıların işkenceye maruz kalmasını biraz önleyebilirsek bence bizim için gayet yeterli. Yani 2 kere köpeğin
Evet.
dışarı çıkardı mı diye de kimseye bakabilecek bir boşlukta değiliz bence şu an.
Evet, onların evcil hayvanlarını dışarıya salmamak gibi bir yükümlülükleri de var o ülkelerde. Yani evinde bakıyorsun. Ben de mesela evimde kedi köpeğim yok ama bir balığım var.
Aa, tatlı
Protonum var.
proton.
Protonum var ve onun suyunu değiştiriyorum. Yemini veriyorum her
Her
sabah.
gün
Onunla
konuşuyorsun.
konuşuyorum. Evet, konuşuyorum. Çünkü ondan sorumluyum ben. Yani onun ebatları önemli değil. Geriye belki bu seçenek kalabilir. Ülke olarak psikolojimiz, insanların psikolojileri gerçekten artık çok yıprandı. Yıpranık durumda ve bunu da gücünü kullanabildiği canlıdan çıkarıyor. Bu vesileyle artık yerel idareler suyun içine antidepresan mı katıyorlar? Ücretsiz psikiyatrik tedaviler mi
Aa
aldırıyorlar,
keşke.
seanslara mı gönderiyorlar? Evet, yani bunu yapmaları lazım. Şiddete neden meyilliyiz toplum olarak, insan olarak? Bunun üstünde durulup altyapıdaki bunlar çözülürse sanırım kedicikler, köpükçükler de daha güvenli olacaklardır ve hepimizin dost olarak devam edeceklerdir yaşantılarına diye düşünüyorum.
Aynen öyle anneciğim, çok güzel söyledin, çok doğru söyledin. Tamamen katılıyorum. İmza kaşe mühür.
Evet, katılıyorum ben de. Bugün epey patili dostlarımız için konuştuk aslında. Fakat bunlar insanın yüzünde gülümseme oluşturan olayların başında geliyor. Yani bir insanla bir sohbette çok keyif almayabilirsin ama o güzel dostlarla bir patisini okşadığın zaman, koşup oynadığın zaman seni mutlu eder. Bu önemli bir şeydi. O yüzden lütfen içimizdeki o hulku uyandırmayalım. Sivri yanlarımızı törpüleyelim. Hayvandan farkımız bizim ehlileşen yanımızdır diye düşünüyorum ama elimizden geldiğince buna dikkat edelim diyorum.
Çok da güzel söylüyorsun canım annem. Bayağı da uzun konuştuk
Evet.
aslında, değil mi bu hafta? Başka
Evet. Evet, güzel konuştuk.
konularımız var mı senin aklında olan? Şunu da konuşalım dediğin.
Şimdilik bunlardı diye düşünüyorum. Eğer konuşmamızı isteyip de bu konu eksik kaldı diye düşünen varsa biz en fazla Spotify'dan dinleniyormuşuz. Onu da bilahare araya sıkıştırmış olayım. Bu güzel bir şey. Oradan bize ulaşıp şuna da değinirseniz diye söylenirse mutlu oluruz.
Evet, bize Instagram üzerinden, Twitter üzerinden, Facebook üzerinden Bilalya Podcast kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz ya da bilalyapodcast@gmail.com adresi üzerinden bizlere e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek, podcast dinleyebileceğiniz bütün platformlarda varız. Siz yeter ki bizi dinleyin. Biz de her hafta sizinle buluşmaya devam edelim. Öyleyse bu haftalık bizden bu kadar diyelim anneciğim.
Evet, öyle diyelim.
Haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın, dostça kalın.
Sabah uyandın yine kalktın, keyfin yok. Günaydı, hava karardı, sorunlar çok. Beklentin yok, fakat dertler bir bitmiyor. Aç podcast'i, muhabbet seni bekliyor. Dilşat ve Mehtap en süper ikili. Dinleyenler muhabbete ilgili. Sen de durma, takip et bu gündemi. Çok güzel konular bekliyor seni. Muhabbet koyu, mikrofonda süper ikili. Konu konuyu aşıkça sarar seni. Hep radyo olmaz, lazım bize yenilik. Bilahare Podcast'te muhabbetin adresi. Muhabbet koyu, mikrofonda süper ikili. Konu konuyu aşıkça sarar seni. Hep radyo olmaz, lazım bize yenilik. Bilahare Podcast'te muhabbetin adresi.